Ayaşlı ile kiracıları. Memduh Şevket Esendal.
Ayrım 6.
Abdülkerim Buharalıymış. Çok küçük yaşlarında İstanbul'a gelmiş. Orada okumuş. Harbiye Mektebi'nden çıkmış. Biraz hizmetten sonra çürüye çıkmış. Tekaüt olmuş. O zamandan beri burada odunculuk, kömürcülük ediyormuş. Harbiyeden çıkıp da alışverişte bir iş becerebilenler azdır. Abdülkerim de babasından, dedesinden gelme bir istidat olsa gerek. Ayşe'nin sözüne bakılırsa işi yolundaymış. 5-10 parası da varmış. İffet Hanım 3 çocuk doğurmuş. Bunlardan ilk ikisi yaşamamış, ölmüş. Üçüncü çocukları Turhan Mukimüddin adında hasta suratlı, ağlamış suratlı bir oğlan. Sağ yanlarında ağlamadığı, huysuzluk etmediği saat yoktur. Bu ana baba çocuk büyütmek, terbiye etmek nedir hiç bilmiyorlar. Rahatsız, çelimsiz, keyifsiz olan çocuğu büsbütün densiz, huysuz edecek ne varsa hepsini yapıyorlar. Anası çocuğa darılsa babası okşuyor, anası çocuğa kızarsa babasına çatıyor, babasına kızınca çocuğunu dövüyor. Bu yüzden çocuk anası babası için çekilmez bir ağrı, sancı, bir hastalık, bir baş belası olmuş kalmış. İkisi de çocuktan korkuyorlar. Oğlan ağlamaya başlayınca anasının eli ayağı soğuyor, sinirleri çekiliyor, o da ağlamaya başlıyor. Kadın yalnız çocuğundan değil, kocasından da bezmiş. Koca isterler, kocaya varırlar. Anlasan bu koca neye yarar, diyor. Bir geçinmek değil mi? Adam çamaşır yıkar, gene geçinir. Hiç olmazsa çocuk doğurmaktan da kurtulur. İffet Hanım tekaüt olmuş bir küçük memurun kızıymış. Daha çocuk denilecek yaşında kısmeti çıktı demişler, bir adama vermişler. Gelin olmak, süslenmek kadınları avutur. Bunlar geçince İffet Hanım için evlenmenin bir tek iyiliği kalmış, o da geçinmek. Çirkin bir adam değil, çirkin bir adam demiş. Erkekte güzellik aranmaz, huyu güzel olsun demişler. Sevimsiz demiş. Alışırsın, seversin demişler. Kocası sinsi, kurnaz, tilki bir adam. Bir kere olsun sevişmemişler. Bu karılığın, kocalığın bir eğlencesi yok. Evlendikten birkaç ay sonra gebe olduğunu anlamış. 7 aylık bir çocuk doğurmuş. Çocuk birkaç saatten fazla yaşamamış. Hastalık, hekimler çekilmez işkencelere katlanmış. Öğleden birkaç ay geçtikten sonra ikinci çocuk. Anasının sütü yok. İnek sütü, emzik. Çocuk hasta. Hekimler besleyemiyorsunuz diyorlar. Nasıl beslemeli? Çocuk da o kadar sevimsiz ki anasının bile görecek gözü yok. Ne olacak? 3 aylık iken bu çocuk da ölüyor. Bir acı. Kocasını hekimler hasta buluyorlar. Bakıyorlar. İlaç alıyor. Hastalık nedir bilmiyor. Biraz sonra bu üçüncü çocuk doğuyor. Babası adını Turhan Mükimüddin koyuyor. Bir sütunu tutuyorlar. Bir Habeş karısı. Çocuğu büyütüyor. İstanbul'da anasının evindeyken biraz daha rahattılar. Buraya gelip bir odaya sokulunca olan çekilmez bir bela oluyor. Kadına yeniden gebe kaldın deseler öyle sanılır ki çıldıracak. Kendisini öldürmeye kalkışacak. O kadar korkuyor. Kocasına da kızıyor. Her koca böyle midir? Bu ne duygusuz adam. Yalnız kendini düşünür. İffet Hanım gittikçe kocasından soğuyor. Fayka ile kaynanası da İffet Hanım'a yardım ediyorlar. Onun gözünü açıyorlardı. Ben buraya geldikten biraz sonra gündüz gelip çocuğa bakmak için bir hizmetçi tutuldu. Her gün odalarını Halide'ye temizletip toplatmaya başladılar. Bundan evvel İffet Hanım kendisi topluyormuş. İffet Hanım'ın odasının karışıklığını, pisliğini Halide'den dinlemeli. Halide söylenir söylenmez her şeyi bana anlatıyor. Bir gün dedim ki, kızım bunlar bir kadının gizli kalması lazım gelen şeyleridir. Bunları bana söyleyeceğine gidip kendisine öğretsene. Sanki kendisine söylemiyor muyum? Geçen gün kocasının yanında söyledim. Ben hanım değilim ama böyle hanımlara da kendimi değişmem. Abdülkerim uysal bir adam. Karısına bakmıyor, bakmak istemiyor. Parasını kıskanıyor değil, bilmiyor. Karısı ona dikildikçe, karşı oldukça o alçalıyor. Kadının istediklerini yapıyor. Belki kötü huylarından da geçiyor. Belki de karısı alışmış o kadarına göz yumuyor. Katlanıyor. Görünüşte odaları yaşayışları düzeliyor. Bu iyileşme böyle kalır mı? Yoksa Fayka ile kaynanasının dersleri artar da kadını büsbütün baştan çıkarır, kocasıyla arasını açarlar mı? Abdülkerim gibi sessiz, sinsi adamların ne gün kızacakları ve kızınca ne yapacakları belli olmaz. Bir gün Fayka ile konuşurken dedim ki, bu kadın kocasını sevmiyor. Bilmediği için ona katlanıyordu. Şimdi siz onun gözünü açıyorsunuz. Bir günün birinde herif bunu istemez. Yahut kadın bir aykırılık eder de bu araları açılırsa sonra bu kadın ne yapar? Fayka dudaklarını büktü. Daha kötüsüne mi düşer dedi. Şimdi genç kızlar koca bulamıyorlar. Koca o kadar bol mu dedim. Varacak olduktan sonra bol ya. Hem bu öylesi değil. Siz bilmiyorsunuz. Ben söyleyemem. Benim kocam olsa bir gün durmam. Hizmetçilik ederim de yine o evle yaşamam. Kabahat İffet Hanım da. Bu gelin kaynanın ellerinden gelse kadını kocasından ayıracaklar. Bereket versin kadın o kadar ileri gitmek istemiyor. Kocasını kullanmaya yola getirmeye çalışıyor. Bir yandan da kadın kendi kıyafetlerini düzeltiyor. Buraya geldiği zaman uzun saçları vardı. Bir gün Fayka ile birlikte gittiler, saçlarını kestiler. Biraz zaman sonra bazı moda gazetelerindeki kadın başlarına döndü. Saçlar yapıldı. Korsa giydi. Göğsü yukarı kalkar gibi oldu. Eskiden yüzüne hiçbir şey sürmezken pudralamaya başladı. Dudaklar, tırnaklar yoluna girdi. Az zamanda Fayka Üsküdar'ın yoksul mahalle kızından kendi cinsinde bir salon kadını çıkardı. Bu arada İffet Hanım cigara içmeyi de öğrendi. Bu işler yolunda giderken yolunda gitmeyen yalnız çocuktu. Gün geçtikçe bu oğlan iyileşeceğine daha densiz yaramaz oluyor. Her gece yarılarına kadar ağlıyor. Bütün gece anasına babasına rahat vermiyordu. Ben az zamanda evde Ayşe'nin kömür kokusuna gece yarısı bir çocuk ağlamasına alıştım ve rahatsız olmadım. Çocuğa bakan hizmetçi kadın onu götürmüş bir hocaya yapmış. Tesbihten geçirmiş. Kız 40 güne kadar bir şey kalmaz demişler. 60 günde geçti. Gene o. Bir gün babası Faykan'ın odasına getirmişti. İffet kocasına dedi ki seni buraya getirdin ama rahat durmaz ki biz de konuşturmaz. Hizmetçiyi yemek getirmeye yolladım. Gelinceye kadar ben bakarım. Bari sen onu içeride avut. Zarar yok. Bir şey yapmaz. Oğlan ilkin babasının ayakları arasında dururken birdenbire tütün tablalarına sarıldı. Dur deyinceye kadar içinde ne varsa döktü. Babası hemen atıldı, yakaladı, yerdekileri topladılar. Oğlan küçük masanın üstünde duran ufak resimlere gitti. Oradan da çektiler. Kartpostal albüme sarıldı. Fayka, bırakın baksın, resimdir diyordu. İffet Hanım, şimdi yırtar dedi. Babası albümü almak istedi. Albümün bir sayfası yırtıldı. İffet Hanım kızdı. E canım ben sana söyledim. Kendi çocuğunun ne mal olduğunu bilmiyor musun? Fayka ses çıkarmadı. Olduğu yerden de kalkamadı. Ama canı sıkkındı. Babası elinden alır korkusuyla oğlunun albümün üstüne yattı. Babasına kalsa bırakacak. Ne değeri var? İffet Hanım kocasına bağırdı. Al şunun elinden şu albümü. Görmüyor musun? Büsbütün yırtılıyor. Abdülkerim çocuğa eğildi. Ver onu. Bak sana cigara azlığımı vereyim. Ha dur. Bak saati vereyim ha olur mu? Bak ama teyzen darılacak. Anası kendi kendine aman yarabbi gene ağlamaya başlayacak. Nedir bu benim başımın çilesi? Diye mırıldandı. Babası almak istedikçe oğlun üstüne yatıyor. İçindeki yapraklar iki kat oluyor. Fayka dayanamadı. Kalktı çikolata buldu. Turhan canım al bak çikolata. Ver onu bana da resimler bozulmasın. Ya bak şimdi Fuat amcan gelecek. Seni otomobille gezdirecek. Hani geçen gün nasıl gitmiştik? Oğlan kül yutmuyor, aldırmadı. Resimlerin üstünden de kalkmadı. Babası yalvarmaya başladı. Gel seni arkama alayım ha, olur mu? Gel. Ama bak kuyu anası gelecek, seni yiyecek. Çocuk kahve şekerini severmiş. Anası oturduğu yerden seslendi. Turhan, baban sana şeker versin. Hadi kendin git söyle Ali'ye sana şeker versin. Olmadı. Başka yapacak da kalmadı. Hadi baban seni arkasına alsın. Biner misin? Abdülkerim ne diyeceğini bilemedi. Sırıttı. Bu çocuk sizin elinize ziyan olur dedim. Fayka. Bunu ben de söyledim dedi. Biz böyle konuşurken albümü vermemek için üstüne yatan çocuk yerden kalktı. Albümü de unuttu. Yatağın yanında gece masa üstünde duran ufak elektrik lambasına sarıldı. Dur aman kırılır düşer diye Fayka yerinden kalkmak istedi ise de yetişemedi. Lamba yere düştü ampul kırıldı. Oğlan bundan korktu. Uzun bir uluma sesiyle ağlamaya başladı. İffet Hanım kızdı kocasına bağırdı. Sana demedim mi? Sen oğlundan daha kalın kapalısın. Götür şunu içeri. Hadi ne bakıyorsun? Abdülkerim uğlayan bağıran tepinen çocuğu kucakları içine götürdü. Oh dünya varmış. Oğlan diş ağrısı gibi. İffet Hanım utanmasa ağlayacaktı. Demin söylediğim sözün onda bir yara bırakmasını istemedim. Dedim ki ben çocuğa babasının yüz verdiğini biliyorum. Onun için söyledim. İffet Hanım dert yandı. Ah kardeşim dedi. Ben ona şimdiye kadar neler söyledim. Hiç eser etmez ki. Fayka da hep kabahat babasında dedi. Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım. Kocamı, çocuğum olup da bir kere sevmek içimden gelmedi ki. Koca mı? Koca. İşte görüyorsunuz. Kendisine söylesem. Şimdi akşama kadar ağlar, o bırakır gider. Allah duygu vermemiş. Doğrusu sevmek de içimden gelmiyor. Başkalarının çocuklarını daha çok seviyorum. Ne olur da Allah'ım bir güzel çocuk doğursaydım. Saykan'ın kaynanası lakırdıya karıştı. Ne yapacaksın dedi. Onda senin kabahatin yok ki. Babasına baksana. O büyük hanım, ne çirkin kocası olan kadınlar var da ne güzel çocuklar doğuruyorlar. Doğururlar, bilirim. O sana yaramaz. Babasını değiştirir, istediklerini doğururlar. Hiç değil, bizim komşumuz vardı, ne gudubet kocası vardı, nur topu gibi bir kız çocuk doğurdu. O benim külahıma dinletsin. İffet Hanım boynunu büktü. Bilmem, dedi. Bölüm 8, sayfa 55. 6 numaralı oda boştu. Burada bir Yahudi kadın terzisi oturuyormuş, kızmış. Birkaç kişi geldi gezdi. Tutan olmadı. Ben banka arkadaşlarından biri tutsun diye istedim. Bir arkadaş tutacaktı. Sonradan caydı. Karısı geleceğini yazmış. Bir oda içinde olamayacaklarını düşündü. Tutmadı. Bu arada Ayyaşlı'nın eski bildiklerinden biri gelmiş. Onu buldu, getirdi, odaya yerleştirdi. Onu biraz eşya da aldı. Ayyaşlı otel tuttuğu zamandan bu genci de tanırmış. Çok zaman Ayyaşlı'nın müşterisi olmuş. Halide bu yeni gelen komşuyu beğeniyor. Genç, temiz, kibar bir adam olduğunu söylüyor. Neci bu adam diye sordum. Tüccar dedi. Adı nedir dedim. Adını bilmiyor. Gitti. Kapısındaki kartı çıkarmış. Getirdi. Kartın üstünde her satırı ayrı ve güç okunacak kadar süslü yazılarla İskender Bey, Hemşinizade, fabrikatör yazılı. Bizde fabrikatör çok olmadığı için gözümün önüne bir örnek, bir tip getiremedim. O gün bu yeni komşumuz benim odama da bir kart bırakmış. Ertesi sabah da Ayşe ile birlikte beni görmeye geldiler. 30 yaşlarında, temiz giyinmiş, hafif koku sürünmüş, uzunca boylu, incerek, ince, uzun yüzlü, gözleri birbirine yakın bir efendi. Akıllı, kurnaz, çalışkan, övünmeyi, kendine satmayı seven insanlardan olduğu gözlerinden belli oluyor. Arkadaşlığı çekilir. Herkese temiz, terbiyeli davranmak, akıllı konuşmak istiyor. İskender Bey'in babası hemşinliymiş. Büyük muharebeden evvel Rusya'da birkaç şehirde büyük fırınları varmış. İskender Bey Rusya'da okumuş. Çok yıllar orada kalmış. Kendini yüksek tahsil görmüş gibi satmak istese de yalnız cimnazı bitirmiş. Muharebeden sonra da babası kaçmış. İskender orada kalmış. Becermiş, partiye de girmiş ve fırkanın ateşli adamlarından olmuş. Aynı kelimelerle başlayan ve aynı kelimelerle biten birçokları tarafından söylenilmiş olan inkılap nutuklarından binlercesini söylemiş. Yumruğunu sıkmış, bağırmış, terlemiş, arkasında Rus gömleği, belinde kayış, geniş kilot pantolonlar, çizmeler, meşin ceket, koltuğunda meşin cüzdan, bir otomobilin köşesine yaslanarak şehirlerde gezmiş, masanın uzak bir köşesine ilişerek saçlar dağınık, dişleri arasında da cigaranın uzun zamanasını çiğneyerek toplantılarda zararsız sözlere karışmış. Böyle bir zaman yaşadıktan sonra günün birinde yakasını parti içinde parti çıkarmak isteyen arkadaşlarına kaptırmış ve epey korku çekmişse de ucuz kurtulmuş. Onu erzak idaresi emrinde yumurta toplamak işiyle ve Kogan adında bir Yahudi arkadaşıyla Kiev taraflarına yollamışlar. Oradan bir kolayını bulup kaçmış. Bunları ben onun ağzından parça parça ancak bir ayda öğrendim. İlk görüştüğümüz gün bana Ayaşlı'yı otel tuttuğu zamandan tanıdığını, eşyası olmayan bir adam için burada yaşamak kolay değilse de Ayaşlı'nın hatırını kıramadığını, gidip bir oda takımı aldığını anlattı. Sonra Almanya'dan bir mütehassıs getirdiğini, Adapazarı yakınlarında bir fabrika yaptırdığını, orada soğuk tuğla çıkardığını söyledi. Tuğlalarından örnek getirmiş. Askeri fabrikalarda deniyormuş. Demiryolu İdaresi denemiş. 5 vagon almak istiyormuş. Sonradan öğrendim ki İskender'in yaptırdım dediği fabrika bir resmi un değirmeniymiş. Burasını kiralamışlar. İçine de birkaç makine koymuşlar. Almanya'dan gelen mütehassıs da Beyaz Rusiymiş. İstanbul'da likörcülük yapıyormuş. Anlaşılıyor ki İskender onu da boğazı topluğuna tutmuş. O adam da bir şeyler yapmış. Birkaç bin tuğla da istasyona gelmiş. İskender bu tuğlayı tanıtıncaya kadar güçlük çekeceğini, sonra müşterisinin ayağına geleceğini söylüyor. Bu sivrice işe aklı eriyor mu diye Ayaşlı'nın yüzüne baktım. Bir çuven taşı yapsaydınız daha iyi olurdu demeyi düşündüm ama söyleyemedim. İskender Bey'i yalnız Ayşe değil Farika Hanım da eskiden tanıyormuş. Farika ile bu yeni komşuyu pek az az konuşurlarken gördüm. Doğrusu gönlüm biraz çürüdü. Bunlar da Mayasya'nın otelinde tanıştılar.
Ayrım sonu.